Ayrım 63, sayfa 665. Buradan sadece tek bir çıkış var. Üssün diğer ucunda, güney cephesinde. Oraya ulaşmak için Almanların zamanında inşa ettiği 10 peteği geçmeniz gerekiyor. Onlar da ne? Denizaltılar için inşa ettikleri hangarlar, meşhur U-botları için. Toyin'in yüksek metal kapının içindeki başka bir kapıyı kendine doğru çekti. Anında bir köpük alevi yüzüne çarptı. Deniz serpintilerini aldırmadan kapıyı sonuna kadar açtı. Kubiela üzerinde 10 metre yüksekte beyaza boyanmış beton bir yaya köprüsünün bulunduğu, çevresi rıhtım gibi düzenlenmiş bir havuz gördü. Havuzun tam üstünde metal strüktürler çatıyı desteklemek için orta kısımlarından birleştirilmişti. Bu galeriyi kullanacaksanız ve dümdüz devam edeceksiniz. Galeri her hangarın üzerinden geçiyor. Biraz da şansın yardımıyla koruganın diğer ucuna ulaşabilirsiniz. Siz derken sen ve Anais. Tek zorluk deniz. Bu gece dalgalar neredeyse petekleri tamamen dolduruyor. Ama senin de gördüğün gibi sizi koruyacak bir korkuluk var. Gitmemize izin mi veriyorsun? Tek bir şartla. Sen önden yürüyeceksin, Anais seni takip edecek. Eğer onun peşinden gelip gelmediğini görmek için bir kez bile arkana bakarsan kız ölür. Ben ona Euro da ekliyorum. Onun payına düşen de Orpheus olmaktı. Birkaç saniye içinde Lir ozanı ile yılan sokması sonucunda ölen karısının hikayesini hatırladı. Orpheus tek silahı olan çalgısıyla Kerberos'u büyüleyip Styx ırmağını geçmiş ve ölüler ülkesinin tanrısı Hades'i Eurydike'ı serbest bırakması için ikna etmeyi başarmıştı. Tanrı kabul etmişti ama bir şartı vardı. Yüzeye dönüş yolculuğu boyunca Orpheus önden yürüyecek ve asla dönüp arkasına bakmayacaktı. Devamı malum. Ölüler ülkesinden çıkarken Orpheus bir çılgınlık yapmış ve arkasına bir göz atmıştı. Eurydike oradaydı ama artık çok geçti. Kahraman sözünü tutmamıştı. Sevgilisi sonsuza dek cehennemde kaybolmuştu. Ya sen diye sordu Kubiela. Eğer sözünü tutarsan ben ortadan yok olacağım. Demek dava burada kapanıyor. Benim için evet. Kendi sorunlarını ölümlüler dünyasıyla bir çözüme bağlarsın. Toyin'in eğildi ve yerden sıkıca naylona sardığı kalın bir dosyayı aldı. Geleceğinin sigortası, Matruşka programının özeti. Tarihler, kurbanlar, ürünler, sorumlular. Polis hepsini hasır altı edecektir. Elbette. Ama medya etmez. Dikkat. Onları sakın yayınlama. Sadece dosyanın sende olduğunu Metis'in öğrenmesini sağla. Ve dosyanın güvenli bir şekilde saklı olduğunu bilsinler. Ya işlediğin cinayetler? Dosyada itiraflarım da var. Kimse inanmaz. Sadece polisin ve katilin bildiği bazı ayrıntıları belirttim. Ayrıca her mizansen için gerekli malzemeleri nereden ve nasıl elde ettiğimi ispatlayacak belgeleri de koydum. Bunun yanı sıra daguerreotipi sakladığım yerleri de gösterdim. Neleri? Anais sana açıklar. Tabii eğer hayatta kalırsa. Yani sen kurallara uyarsan. Kubiela başını iki yana salladı. Bu hikayenin en başından beri beni öldürmek için iki herif peşimdeydi. Sonuçta onları tepeleyen ben oldum. Ama başkaları da gelecektir. Her şey yoluna girecek, inan bana. Artık beni korumak istemiyor musun? Hapishaneye tıkmayı veya tımarhaneye kapatmayı? Bugüne kadar hayatta kaldın. Sen benimle veya bensiz hayatta kalmak için yaratılmışsın. Kubiela dosyayı elinde tarttı. Belki de içinde yeniden normal bir hayat sürmesini sağlayacak bilgiler vardı. Belki bir ayrıntı, önemli bir bilgi. Ya hastalığın? İmplantı çıkardın. Artık molekülün etkilerine maruz kalmazsın. Yeni bir psişik kaçış yaşaman için herhangi bir sebep yok. Sen gelişme gösteren bir deneysin. Canını kurtar François. Eurydike'in elinde. Şimdilik senin tek görevin bu. Toyin'in Anais'e yaklaştı. Kubiela onun blöf yapmadığını anladı. Gerçekten de onları serbest bırakıyordu. Olympus'un tanrısı onların ölümlerini ertelemişti. Bu dosyayla başlayabilirdin değil mi? Diye bağırdı Kubiela dalga gürültüsünün arasından. Böylece bir sürü masum insan ölmezdi. Tanrıların kulları olan düşkünlüğünü sakın göz ardı etme ve kana olan düşkünlüğünü. Toyin'in Anais'in kapşonunu indirdi. Genç kadının dudakları sanki kızgın demirle dağlanmış gibiydi. Kimyasal yapıştırıcı etlerini şişirmiş ve dudaklarının birleşme yerlerini tahriş etmişti. Biçimsizleşmiş yüzü bir palyaç uyandırıyordu. Son derece güçsüz görünüyordu. Baygın değildi ancak uyuşmuş bir hali vardı. Bu halde asla üstü geçemez. Adam plastik torbasından bir şırınga çıkardı. Dişleriyle paketi yırttı ve şırıngayı küçük bir şişeye batırdı. Arkasından birkaç damlayı yere püskürttü. Onu canlandıracağım. Ya bağları, onlar kalıyor. Kızı ya bu şekilde alacaksın ya da bırakacaksın. Benim arkamda olacağını nereden bileyim? Toyin'in Anais'in kolunu tuttu ve iğneyi batırdı. Senden istediğim tek bir şey var, güvenin. Buradan çıkmanın anahtarı da bu. Kubiela bu kaçığın kendisine has bir tutarlılığı olduğunu düşündü. İşlediği cinayetlerdeki gibi harfi harfine mitoloji izleyecekti. Eurydike'i serbest bırakan Hades gibi davranacaktı. Buna karşılık o, Orpheus'un hatasına düşmemeliydi. Özellikle arkasına bakmamalıydı. Yaşlı adam şırıngadaki sıvıyı yavaşça Anais'in koluna zerk etti. Sonra iğneyi çekti. Kubiela'ya doğru yürüdü ve hala köpüklerini tüküren yarı aralık kapıyı işaret etti. Merdiveni tırman. Her dalgada soluğunu tut. Peteklerin sonunda özgürlük var. Kubiela son bir kez daha yaşlı kaçağa baktı. Kırış kırış meşin parlaklığında yüz hatları. Atalarından kalma lekeli bir aynada kendini seyrediyormuş gibi bir hisse kapılıyordu. Arkasında Anais kendine gelmeye başlamıştı. Yürümeye başla diye fısıldadı Toyin'in. Birkaç saniye içinde senin peşinden gelecek. Gerçekten mi? Katil ona göz kırptı. Cevap seni koruganın çıkışında bekliyor. Petekler uzun zamandan beri denizaltılar tarafından kullanılmayan ölü yerlerdi. Ama bu gece kudurmuş dalgalar bu unutulmuş mağaraları yeniden canlandırıyordu. Sırtını duvara dayamış galerinin üstünde kımıldamadan duran Kubiela aşağıda savaşan dalgalara bakıyordu. Dalgalar betonun her milimetresini kapkara suyla doldurarak hangara giriyor, sonra duvarlarda şaklayarak rıhtımlar üzerinde köpükler bırakarak öfkeyle geri çekiliyordu. Okyanus artan bir öfkeyle geri dönmeden önce burada soluklanmak için mola veriyordu. Peteğin üstündeki 20 metreyi düşünmeden kat etmesi için bu soluklanmadan yararlanmalıydı. Dalgalar o denli güçlüydü ki onu tünelinden çekip alabilir ve korkuluğun üzerinden aşağı yuvarlayabilirlerdi. Bir sonraki duvara doğru koşmak için dalgaların yeniden çekilmesini bekledi. Yanlış hesap. Köprünün tam ortasında bir dalga kütlesi onu ansızın yakaladı. Kendini yerde buldu. Kudurmuş dalga onu içgüdülerini kullanmaya zorladı. Gözlerini kapatmak, nefesini tutmak. Akıntıdan daha güçlü olmak için kendi ağırlığından destek almak. Etrafındaki suların çekilmesini bekledi ve ayağa kalktı. Sendeleyerek diğer duvara kadar ilerledi. Tepeden tırnağa ıslanmıştı. Dosyayı pantolonun içine sokmuştu. Silahların hala belinde olup olmadığını bilmiyordu. Önemi yoktu. Sığınacak bir yere ulaşmayı başardı ve bulunduğu hangarı bir sonraki hangardan ayıran 2 metre kalınlığındaki bir bloğun arkasına saklandı. Havuzun gürlemesi duvarları titretiyordu. Sanki onu takip eden okyanusun kendisiydi. Anais arkasında mıydı? Bu gürültüde onun ayak seslerini duyması imkansızdı. Arkasına bakması da söz konusu değildi. Tam önünde bir sonraki hangarın içi dalgalarla doldu. Yol serbest olunca sonraki duvara koştu. Bir kez daha tahminlerinde yanıldı. Henüz açığa çıkmıştı ki dalgalar onu havalandırdı. Trabzan'ı yakaladı. Dokunabildiği tek şey alçak bir duvardı. Dalga geri çekildi. Yerini hava doldurdu. Kubiela korkuluğun üstünden geçmişti. Boşlukta asılı duruyordu. Tutunduğu yeri bırakmamıştı. Umutsuz bir gayretle su içinde kalmış bacağını korkuluğun üstüne attı ve ayağıyla yakalamayı başardı. İlk zafer. Kendini çekerek önce bacağını sonra kalçasını ve gövdesini diğer tarafa geçirdi. Sırılsıktan bir halde titreyerek sert bir şekilde köprünün zeminine düştü. Elleri felç olmuş gibiydi. Tuz gözlerini yakıyordu. Dizlerine kadar suyun içindeydi. Kulaklarının içinde su vardı, ağzının içinde su vardı. Artık hesap yapmasının gereği yoktu. Bir robot gibi son iki peteğe doğru yürüdü. Su içinde kalmış giysileri ağırlaşmıştı. Ya Anais? Bir an omuzunun üstünden arkaya bakmayı düşündü ama kendini tuttu. Kuşkusuz Toyin'in onu gözleyecek, anlaşmaya uyup uymadığını bilecek imkanları sahipti. Dördüncü hangar. Geçti. Ensesi yanıyordu. Gözünden yaşlar akıyordu. Ve vücudunun geri kalan kısmı soğuktan titriyordu. Dosya hala pantolonun içinde miydi? Artık hangisinin daha önemli olduğunu bilmiyordu. Bu belge mi yoksa hayatı mı? Aslında ikisi de aynı şeydi. Beşinci hangar. Şüphe yeniden içini kemirmeye başladı. Anais peşinden geliyor muydu? Paniğe kapıldı. Toyin'in rehinesiyle birlikte kaçmıştı. Bir daha dönmemek üzere giderken son oyununu oynamıştı. Dönüp bakacaktı ki vazgeçti. Hayır, Orfeus'un hatasına düşmeyecekti. Altıncı hangara ulaştığında dalgaların homurtusunun içeriden geldiğini işitti. Su burada birkaç metre uzağındaydı ve ona doğru yaklaşıyordu. İyice duvara yapışıp çömeldi. Dalgalar onu aradı, her köşeye girdi ama o betona sıkı sıkı yapışmış bir halde direndi. Dalgalar çekilmeye başlayınca peşlerine takıldı ve yoluna devam etti. Henüz 20 metre kadar yol almıştı ki yeni bir dalga sırtına çarptı. Anais diğer tarafta olmalıydı ya da aşağıda. Dalgalara direnebiliyor muydu? Bağlı elleriyle trabzana tutunmayı başarabiliyor muydu? Bir bakış, sadece tek bir bakış. Dalga arkasına dönmesine mani oldu. Sular köpürdü, yükseldi, yeniden çevresini sardı. Akıntının şiddetiyle koyduğu yerden kurtulan dosyanın sürüklenmeye başladığını fark etti. Yakalamak için bir kolunu uzattı ama hemen vazgeçti. Tutunabilmek için iki eline de ihtiyacı vardı. Sular çekildiğinde geriye sadece aldığı nefesten başka bir şey kalmadığını anladı ve bu bile çok iyiydi. Bir sonraki hangara girdi. İpin ucunu kaçırmıştı. Yedinci hangarda mıydı? Dokuzuncuda üstün sonuna mı ulaşmıştı? Anais. Sadece üçte bir başarma şansı vardı. Arkasındaysa Kubiela dönüp bakmayacaktı ve buradan birlikte kurtulacaklardı. Arkasında yoksa zaten onu kaybetmiş demekti. Eğer oradaysa ve Kubiela dönüp bakma hatasına düşerse yine başaramayacaktı. Kısa ve kaçamak bir bakış. Birden karşısına kör bir duvar çıktı. Başka hangar yoktu. Yolun sonuna ulaşmıştı. Aşağıya rıhtımlara doğru baktı ve merdivenin dibinde yara aralık kapıyı gördü. Toyin'in yalan söylememişti. Çıkış orada ayaklarının altında birkaç metre uzaktaydı. Geriye aşağı inmek ve kaçmak kalıyordu. Ama bu iniş tehlikeli ve ürkütücüydü. Anais'e yardım etmeliydi. Son iki metreyi onunla birlikte aşmalıydı. Arkasına döndü ve köprünün diğer ucundaki genç kadını fark etti. Siyah gözlerini ve beyaz tenini gördü. Onu ilk gördüğü anı hatırladı. Çığlık, süt, Alice kabuslar diyarında. Kubiye ile hata yaptığını anladı. Tıpkı efsanedeki gibi. O anda katil Anais'in arkasında belirdi. Yüzünde maskesi vardı. Bir tarafa çarpılmış bir surat, testere yandıran bir ağız. Anadolu'daki çobanların kepeneklerini andıran uzun tüylü bir palto giymişti. Elinde dövülmüş bronzdan veya yontulmuş çakmak taşından ilkel bir silah vardı. Kubiela ona doğru hamle yaptı ama çok geçti. Toyin'in baltasını indirdi. Kesici silah Eurodike'in başına isabet etmeden önce büyük bir dalga kütlesi köprüyü doldurdu. Okyanus, cellat da kurbanını tek bir hamlede alıp götürdü. Kubiela'nın düşmemek için sadece saniyenin binde biri kadar süresi oldu. Dalga bir ev yüksekliğindeydi. Hiçbir insan, hiçbir tanrı binlerce metre küplük bu azgın sulara direnemezdi. Dalga onu da sürükledi. Korkuluğun üstünden düştü ve baş aşağı hiçliğin içine gömüldü. Burgacın içinde Anais'in kolları ve bacakları dibe vurdu. Ancak en ufak bir acı hissetmedi. Yüzüyor, kıpırdanıyor, kıvrılıp bükülüyor ama hiçbir sonuç alamıyordu. Dalgaların içinde eriyordu. Dalgalara karışıyordu. Akışkanlaşıyor, kayganlaşıyor, sulu bir hal alıyordu. Birden Daguerreau tipileri gördü. Uyumadan önce Toyne'nin gösterdiği Daguerreau tipileri. Hem aydınlık hem karanlıklardı. Bu kontrastın arasından kurbanlar ona bakıyordu. Minotaurus, Icarus, Uranus. Taşlaşmış yüzleri ışıldayan algiler gibi suyun içinde parlıyordu. Tanrılar ve efsaneler dünyasının kahramanları. Öldüm diye düşündü veya düşündüğünü sandı. Ama hemen arkasından da rüya gördüğünü. Dalgalar hayalleri alıp götürdü. Anais havalandığını, döndüğünü, yere fırlatıldığını hissetti. Sonra köpüren suların gürültüsü içinde betonun köşesi boyunca sürüklendiğini. Anlamaya çalıştı. Deniz onu yutmuş, koruganın dışına çekmiş, sonra da birkaç metre yükseğe düz ve sert bir zeminin üstüne fırlatmıştı. Üstün çatısı. Dalgaların yardımıyla kapandan kurtulmuştu. İlk düşüncesi Freire oldu. Neredeydi? Şiddetli dalgalar arasında galeride onu takip etmişti. İyi kötü peşinden gitmişti. Freire dönüp arkasına bakmamıştı. Sözünü tutmuştu. Bunun için ona teşekkür ediyordu. Toyin'in peşindeydi. Mit'in beklenen sorunu yerine getirmeye hazır, kana susamış kötü bir tanrı olarak Orfeus'u dikkatle gözlüyordu. Son anda Freire hata yapmıştı. Dönüp ona bakmıştı. Hata yaptığını anladığı anda gözlerindeki şaşkınlığı, yıkımı hala görüyordu. Dalga sonunda beton duvara çarparak koşusunu sonlandırdı. Su kabarcıkları kafasının içinde binlerce yıldıza dönüştü. Nasıl olduğunu anlayamadan ayağa kalktı. Bedenine, gücüne, kol ve bacaklarına yeniden kavuşmuştu. Bir an taştan daha yoğunmuş gibi gelen su ayaklarının altında köpük ışırtılarıyla azalarak geri çekilen küçük bir su birikintisine dönüşmüştü. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Denizaltı üssünün yüksek beton duvarlarla çevrili, bölmelere ayrılmış bir terası andıran tepesindeydi. Bu bölmeler kuşkusuz müttefik saldırıları sırasında bombaların etkilerini azaltmak içindi. Tuhaf bir şekilde bu beton bloklar arasında ağaçlar yetişmişti. Burası jungle'ın ortasında terk edilmiş bir hapishane yandırıyordu. Dalları kenara çekerek yüzüne çarpan ağaç kabuğu parçalarını aldırmayarak duvar boyunca yürüdü. Katil neredeydi? Bu labirentin herhangi bir yerinde olabilirdi. Elleri hala plastik kelepçelerle bağlıydı. Sendeliyor, dengesini bulmaya çalışıyordu. Ayak bileklerini saran suyun soğukluğu bileklerindeki kelepçe kadar keskindi. Hızlı hareket etmeliydi, çıkışa ulaşmalıydı. Bir merdiven bulmalıydı, rıhtıma inmeliydi. Uzakta deniz daha güçlü, çullanmak için yeniden hız kazanmaya başlamıştı bile. Bulunduğu köşeden bir çıkış gördü. Burası çatının diğer bir bölümüydü ve iç avlu gibi düzlük, deprem nedeniyle oluşmuş çatlak gibi bir yarık vardı. Bakışlarını sola çevirdi ve havuzları, suda çalkalanan yük gemilerini, ışıkları kırpışan römorkörleri gördü. Hiç düşünmeden ters yöne gitti. Sudan uzaklaşması lazımdı ve depolarıyla park alanlarını bulması. Bir su birikintisinin içine düştü, ayağa kalktı. Çatının kenarına 30 metre kalmıştı ki dalgalar üzerine çullandı ve onu ileri doğru itti. Kenardaki duvarın üstünden aşağı uçacağını sandı ama birkaç metrelik sürüklenmenin ardından aynı kuvvet onu geri çekti ve bulunduğu noktaya getirdi. Anais soluksuz kaldı. Su onunla oynayan sert, tehlikeli ve gerçek bir öfkeydi. Başını sudan çıkaracak kadar büzülerek zeminde sürüklenmesini yavaşlatmayı başardı. Hava, yapıştırılmış dudakları arasından nefes almasına engel oluyordu. Var gücüyle burnundan soluk aldı. Tuzlu sular sinüslerini yakıyordu. Kulakları su nedeniyle deniz kabukları gibi hışırdıyordu. Kenara ulaşması ve yeni bir dalga gelip onu havalandırmadan önce bir merdiven bulması gerekiyordu. Çatının uç kısmı onun hem kurtuluşu olabilirdi hem de mutlak ölümü. Adımlarını hızlandırmaya çalıştı, başaramadı. Arkasında uğultu artıyor, bir tiyatro perdesi gibi yükseliyordu. Gözleriyle çevresini tanıyor, tarıyor, bir merdiven, aşağı inecek bir düzenek arıyordu. 10 metre, uğultu peşindeydi. Kudurmuş deniz geliyordu. Hızlanıyordu, onu yakalayacaktı. Aşağı düşmeden kurtulmak için çok geçti. Birden başka bir saldırıyla burun buruna geldi. Katil sağ tarafında belirdi. Suratındaki sırıtma kumaştaki bir yırtığı andırıyordu. Çakmak taşından baltasını sallıyordu. Ölüm ona iki seçenek sunuyordu. Bir tarafta dalga ve boşluk, diğer tarafta katil ve silahı. Kafası önde Toyin'in üstüne atladı. Karnına aldığı darbeyle adam iki büklüm oldu. Yerde yuvarlandılar. Anais hızla ayağa kalktı. İki tehlikeyi de göz ardı etmiyordu. Yaklaşan dalga ve ayağa kalkan Olimpos katili. Bu sanki bir işaretti, bilinçaltının bir çağrısı. Bir şeyler ona başını sola çevirmesini fısıldadı. Çelik bir merdivenin platforma perçinlenmiş demir atma noktaları buradaydı. Merdivenin iki küpeştesi kollarını ona doğru uzatıyordu. Koştu. Katil baltasını sallayarak onun üzerine atladı. Bu onun gördüğü son şeydi. Dalgalar ikisini de yuttu. Anais gözlerini kapattı. Köpüklerden oluşan binlerce parmak onu yakaladı. Belini, gövdesini, başını. Suyun insanı sağırlaştıran dünyası, taşın sürtünmesi. Katilin darbeleri altında ölmemek için bile bir zafer kazanmak sayılırdı. Ancak ikinci zaferi gerçekten hayatta kalabilmek, kazanmak için yeterince güçlü değildi. Son düşündüğü şey bir hastanın hayati fonksiyonlarını gösteren bir monitörün üzerindeki çizgiler oldu. Çizgi yeşildi, parlaktı ve umutsuzca dümdüz uzanıyordu. Şakaklarının derinliklerinde makinenin ikaz sesi çınlıyordu. Ama okyanusun karanlık gürültüsü sesi uzaklaştırmaya başlamıştı bile. Sırtına inen bir darbe onu kendine getirdi. Bir anda merdivenin bittiğini anladı. Ne olduğunu anlamadan bedenini kıvırdı, kollarını kıpırdattı, görmeden küpeştelerden birini yakaladı. Sonrasında havada asılı kalmıştı. Bacakları boşlukta sallanıyor, üzerinden sular akıyordu. Deniz onu kabul etmiyordu. Ayaklarını merdivene koydu. Sersemlemiş bir haldeydi ama tuhaf bir şekilde de kendini canlanmış, yıkanmış, yenilenmiş hissediyordu. Soğuktan uyuşmuş parmaklarına, titreyen bacaklarına rağmen deniz tuzuyla yanan burnundan derin nefesler alarak inmeye başladı. İndi, indi, sürekli indi. Bu inişin sonu gelmiyordu. Tam kendini bırakacaktı ki basamakların yerini toprak aldı. İnanamadı, toprağın üzerindeydi. Demir yollarını görüyordu, sarnıçları, karanlık binaları. Gözleri karardı, dengesini kaybetti. Dizleri betona değdiğinde onu fark etti. Canavar onun kadar şanslı değildi. Parçalanmış bedeni emdiği kanı tükürerek dışarı atan bir sülük gibi asfaltta yatıyordu. Kapüşonun altındaki kafası patlamıştı. Bez parçası içi beyinle dolu iğrenç bir torba yandırıyordu. Matmazel iyi misiniz? Yağmurluklu adamlar fenerler. Kapüşonların şaklamasının bastırdığı sesler. Adamlardan biri Anais'in bileklerindeki plastik kelepçeyi fark etti. Arkadaşına gösterdi. Anais bir şeyler söylemek istedi ama dudakları umutsuzca kapalıydı. Kahramanını düşündü. Neredeydi? Korugandan kurtulmuş muydu? Ölmüş müydü? Adamlar ayağa kalkmasına yardım etti. Onları uyarması gerekiyordu. Matthias Freire'yi bulmaları lazımdı. Victor Janus'u, Narcisse'i, Arnold Chaplin'i, François Kubela'yı. Aslında onu başka bir adla düşünüyordu. Ona seslenmek istiyordu. Geri dönmek, onu kurtarmak. Sürekli tekrarlıyordu. Orpheus, Orpheus, Orpheus. Ama mühürlü dudaklarından tek bir ses bile çıkmıyordu. Fırtınanın yol açtığı yıkım su birikintilerine, kırık camlara, henüz sakinleşmiş havuzlara yansıyordu. Güneş çıkmıştı ve bu daha da kötüydü. Işık felaketin her ayrıntısını ortaya çıkarıyordu. Su her yerde ışıldıyordu. Ama hüzünlü, can sıkıcı ve kasvetli bir parlaklıkla. Bu ılık güneş, hastalık, nekaat ve ölüm dönemlerindeki ateş gibiydi. Etrafa dağılmış ağaç kütüklerinin içinden yarı beline kadar çıktı ve buraya neden saklandığını sorgulamamayı tercih etti. Şüphesiz derme çatma bir sığınaktı. Kendini çekerek bir ağaç gövdesinin üstüne sırt üstü çıktı ve çevreyi inceledi. Bir yel değirmeninin devasa kanatları yana devrilmişti. Vinçler yıkılmıştı. Arabalar suyla kaplı park alanlarında yüzüyor ve birbirlerine çarpıyorlardı. Parçalanmış ağaçlar cesetler gibi suyun üstünde yüzüyordu. Yüzücü görüntülerdi. Sarkan bir kabloyu tuttu ve bir çekme halatı gibi kullanarak ağaç gövdesi boyunca kendine çekti. Asfalta ulaştı. Zorlukla ayağa kalkınca başka ayrıntılar gözüne çarptı. Çakıllar, halatlar ve kırılmış direk parçaları her tarafa dağılmıştı. Yol çatlaklarla doluydu. Asfalt yer yer kabarmış kalkmıştı. Havuz tarafında yük gemileri kıyıya bindirmişti. Bir gümrük gemisi burundan karaya oturmuştu. Bir diğeri yan yatmıştı. Kopmuş döşeme taşlarından, yelken, tahta ve demir parçalarından sakınarak rıhtım boyunca sendeleyerek yürüdü. Halat babalarının üzerinde oturmuş denizciler başlarını ellerinin arasına almıştı. Jandarmalar ve itfaiye erleri şoke olmuş bir halde hasar değerlendirmesi yapıyordu. Çevreye dehşetle karışık bir sessizlik hakimdi. Doğa sözünü söylemişti. Verecek hiçbir cevap yoktu. Başı döndü, durdu, öne eğildi. Ellerini dizlerinin üstüne koydu. O da buradaki enkazın bir parçasıydı. Bayım, her şey yolunda mı? Başını kaldırdı ve sesin nereden geldiğine baktı. Fosforlu bantları olan siyah anoraklarıyla iki itfaiye eri önünde duruyordu. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Durumundan tam olarak emin olmadığı için cevap vermedi. Nereden geliyorsunuz, nerede oturuyorsunuz? Ağzını açtı, sonra bir elin kolundan tuttuğunu hissetti. Güneş çarpmış gibi bir ana bayılacağını sandı. Adınız ne? Cevap vermeden onlara baktı. Kendisinde neyin yolunda gitmediğini anlamaya çalışıyordu. Kendisini gerçek bir kazazede gibi hissetmesine neden olan sorununu. Fırtınadan başka bir kaza. Bayım, adınız ne? Sonunda anladı. Hüzünlü bir gülümsemeyle cevap verdi. Bilmiyorum. Ayrım sonu sayfa 677. Kitabın sonu 17 Aralık 2012. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Eurodaik. Eurydike. Orpheus. Orpheus. Kerberos. Kerberos. Styx. Stykse. Hades. Hades. Alg. Alg.